Bu kitap Altınokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Eserin adı Kredili Sistem Bahar Dönemi, Kamu Yönetimi 3. Sınıf 6. Yarı Yıl Soru Bankası. Türü Eğitim, Yayın Evi Murat Yayınları, ISBN 994-466-3465. Bu kitap 692 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 13 Temmuz 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Mahalli İdareler Maliyesi. Ünite 1. Mahalli idarelerin varlığı için nedenler. Devletler toplumların ortak ihtiyaç ve çıkarlarını karşılamak amacıyla merkezi yönetim adı altında örgütlenmektedir. Devletlerin var olmasının tarihi süreçteki temel gerekçesi insanların toplu ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Küçük toplulukların yönetimi biçiminde ortaya çıkan örgütler ilk olarak Orta Çağ'da Avrupa'da ortaya çıkmıştır. İlk yerel yönetim birimi olarak kabul edilen örgütlenmeler Antik Çağ'da ortaya çıkan site, Roma İmparatorluğu döneminde yönetsel özelliği bulunan municipe ve Antik Yunan'da ortaya çıkan polistir. Yerelleşmedeki bu tarihi gelişmeler 16. yüzyıldan sonra ulus devlet anlayışının güçlenmesiyle yavaşlamıştır. 20. yüzyılın başlarından itibaren hem merkezi idareye hem de yerel idarelere sorumluluk vermeyi amaçlayan düşüncede gelişmeler yaşanmıştır. Son 20 yıl içerisindeki yerelleşme, desantralizasyon veya ademi merkeziyetçi yaklaşım olarak adlandırılan localization, decentralization gelişmeler bu akımın bir sonucu olmuştur. Dünyadaki bu değişime baktığımızda globalleşme, globalization ile birlikte dikkati çeken bir diğer konu yerelleşme olmuştur. İngilizcesi globalization olan globalleşme ile yerelleşmenin İngilizcesi olan localization kelimelerinin birleşmesiyle oluşan globalization yani globalleşme veya küreyelleşme kavramı yaygın kullanılmaya başlanmıştır. Globalleşme kavramı kısaca uluslararası ilişkilerde global düşünmeyi, kapalı ekonomi yerine dışa açılmayı, dünya ekonomisiyle bütünleşmeyi gerektirirken, ülke içinde ise merkezi yönetim yerine yerel yönetimleri daha fazla güçlendirmeyi ifade etmektedir. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında temelde iki sektör vardır. Özel sektör ve kamu sektörü. Özel sektör üretim ve tüketim kararlarını piyasalar aracılığıyla verir. Piyasa mekanizması bireysel kararlarla çalışır. Ancak kamu kesimince üretilen mal ya da hizmetlerde piyasa mekanizması çalışmaz. Bu nedenle kamu kesiminde kararlar siyasi mekanizmayla alınır. Kamusal malları kullanan tüketiciler taleplerini siyasi mekanizmayla yani oylamayla tercihlerini gösterirler. Yerel yönetimler yerel halkta siyasal sorumluluk duygusunun gelişmesine de yardımcı olmaktadırlar. Hatta bu nedenlerle mahalli idareler demokrasinin beşiği ve okulu olarak görülürler. Yerel demokrasi ve katılım uluslararası düzeyde de teşvik edilmektedir. Örneğin Avrupa Kentsel Şartı bu konuya özel önem vermiştir. Bu şart özellikle kentsel alanda yerel kalkınmanın ve demokrasinin ilkelerini ortaya koymaktadır. Şartın halk katılımı ve kent yönetimi bölümünde yerel demokrasinin ve halk katılımının önemi vurgulanmaktadır. Devletlerin yapılandırılmasında birbirinin karşıtı gibi görülen ancak gerçek hayatta birbirini destekleyen iki eğilim vardır. Bunlardan birincisi kamu hizmetlerinin tek elden yani merkezi olarak üretilmesi ve sunulmasıdır. Bu yaklaşım merkeziyetçilik, merkezden yönetim olarak adlandırılmaktadır. İkincisi kamu hizmetlerinin belirli bir bölümünün tek elden değil merkezden ayrı yerlerde veya ayrı kurumlarda üretilmesidir. Ademi merkeziyetçilik veya yerinden yönetim denilmektedir buna. Merkeziyetçilik siyasi, hukuki ve yönetsel açıdan ülkenin tek bir el olan merkezinden yönetilmesidir. Merkeziyetçilik siyasi, hukuki ve yönetsel açıdan ülkenin tek bir el olan merkezden yönetilmesidir. Yasama ve yargı yetkilerin merkezi idarede bulunmasına, siyasal merkeziyet ve yürütme erkine ilişkin yetki ve fonksiyonların merkeze bağlı olmasına ise idari, yönetsel merkeziyet denilmektedir. Merkezi yönetim yetkilerinin bazılarını bazı bölgelerde kurduğu örgütlere aktarabilir. Bu tür yetki göçerilmesine yetki genişliği adı verilmektedir. Konfederasyon olarak adlandırılan ve günümüzde örneğinin çok az bulunduğu yönetim tarzıdır. Konfederasyon, bağımsız kuruluşlar ve kurumlar tarafından egemenliklerini muhafaza etmek koşuluyla, belirli ortak ve sınırlı konularda kendi çıkarlarını sağlamak amacıyla ve bir anlaşma ile bir araya getirilen topluluklardır. Konfederasyonlarda üye devletlerin temsilcilerinden meydana gelen bir meclis vardır. Konfederasyona örnek olarak Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'nın eski gücünü tekrar kazanmak amacıyla kurulmuş olan Bağımsız Devletler Topluluğu gösterilebilir. Siyasi yerinden yönetimin örnekleri günümüzde çok görülen federasyonlardır. Federasyon, belirli bir coğrafi yapıda tek bir anayasa altında Birleşmiş Devletler'in topluluğudur. Federasyona üye, federe devletlerin kendi anayasası, yürütme ve yargı organları vardır. Federe devletlerin yasama bağımsızlığı bulunmakta ancak yargı bağımsızlıkları da belirli dereceye kadar vardır. Federe devletlerin ve federal devletin yetki ve sorumlulukları federal anayasa ile belirlenmektedir. Federasyonlarda diğer ülkelere karşı tek bir siyasal güç oluşturulmaktadır. Federasyona üye federe devletlerin uluslararası temsil yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki federal devlet tarafından kullanılır. Siyasal yerinden yönetimin federasyon örnekleri olarak Amerika Birleşik Devletleri, ayrıca adı kısaca Almanya olarak bilinen ancak resmi adı Almanya Federal Cumhuriyeti olan Almanya verilebilir. Federe devletler yerel yönetim birimi olarak kabul edilemezler. Federe devlet içerisindeki bu yerel yönetimler idari yerinden yönetimin örneklerini oluşturmaktadır. İdari yerinden yönetim, merkezi yönetimin dışında bazı yerel hizmetlerin bir kısmının yerine getirilebilmesi için idari yetkilerle donatılan, böylece karar organlarının seçimle iş başına geldiği yönetimler bulunmaktadır. Hizmet yerinden yönetimi, hizmet yerinden yönetim kuruluşları belirli bir hizmeti yerine getirmek için kurulmaktadır. Ticari ve sanayi alanda faaliyet gösteren kuruluşlar olabileceği gibi eğitim, kültür, teknik, sosyal yardım ve yayın alanında da hizmet verebilmektedirler. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri olarak şunlar sayılabilir. Merkezi yönetimin yapısı örgütlenmişlerdir. Tüzel kişilikler vardır ve kendilerine ait mal varlıkları, gelir kaynakları ve bütçeleri bulunur. Yasalarda gösterilen derecede özelliğe sahiptirler. Kendilerine ait karar ve yürütme organları bulunur. Genellikle kanunla kurulurlar. Merkezi otoritenin vesayet denetimine tabidirler. Hizmet konuları belirli hizmetlerle sınırlıdır. Genellikle tek amaçları bulunur. Örnek olarak tabipler odası, ticaret odası, barolar gösterilebilir. İdari yerinden yönetimin ikinci türü mahalli yerinden yönetimdir. Bu idari yerinden yönetim türünde ülkenin belli bir bölgesinde oturan bireylerin sadece o yerleşim yerinde ortaya çıkan ortak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için o bölgeye tanınan idari bir özellik bulunmaktadır. Ülkemizde köyler, belediyeler ve il özel idareleri mahalli yerinden yönetimin, Musgrave'in kaynak tahsisinde etkinliği sağlama, gelir dağılımında adaleti sağlama, ekonomik istikrarı sağlamadır. Mahalli idarelerin bu üç işlevden daha çok kaynak tahsisinde etkinlik açısından rollerinin bulunduğu üzerinedir. Dışsallıkların yetkileri yerel yönetimlerin hizmet alanlarının dışına taşıyor ve birden çok yerel yönetim etkilediği durumlarda yerel yönetimlerin dışsallıklarla mücadelede başarılı olma şansları düşmektedir. Ancak bunun dışında kendi yerel hizmet sınırları içerisinde kalan dışsallıklarla mücadelede yerel yönetimlerin merkezi yönetime göre daha başarılı olma şansları bulunmaktadır. Yerel otoritelere atık sularla ilgili, toprağın kullanımı ve imarla ilgili yetkiler alması ve kullanması söz konusu olmaktadır. Erdemli olarak adlandırılan mal ve hizmetlerin tüketiminin teşvik edilmesi, örneğin sıfır fiyat uygulaması ya da sübvanse edilmesi yerel otoritelerce daha etkin bir biçimde yapılabilmektedir. Örneğin düşük maliyetli konut kullandırma, çocukların öğle yemeklerini sübvanse edilmesi veya bedava süt dağıtımının yerel otoritelerce yapılması mümkündür ve belki de merkezi otoriteye göre daha etkin olabilmektedir. Benzer biçimde erdemsiz malların tüketiminin caydırılması veya azaltılması için yerel otoriteler merkeze göre daha etkin olabilmektedirler. Tam kamusal malların iki temel özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ortak tüketim veya tüketimde rekabetin olmaması özelliğidir. Mal ya da hizmetin birden çok kişi tarafından aynı anda tüketilmesi ve birinin tüketiminin diğerinin tüketimini ve fayda düzeyini hiç etkilememesidir. İkinci özellik ise tam kamusal malların tüketiminden bireylerin dışlanamamasıdır. Yarı kamusal mallar ise bu iki özellikten sadece birine sahip olanlardır. Kamusal malını tüm ülke vatandaşları kullanıyor ve faydası ülkenin tamamına yayılıyorsa bu tür mallar ulusal kamusal mal olarak adlandırılmaktadır. Ancak bazı kamusal malların faydaları ülke içerisinden sadece belirli bir bölgeye yayılıyorsa, yerel kamusal mallar adına tüm dünyaya fayda sağlayan hizmetlerin de bulunduğunu ve bunların da küresel kamu malı, uluslararası kamu malı olarak adlandırılır. Dışsal fayda ne kadar yoğun, diğer bölgelere yayılıyorsa söz konusu hizmetin de merkezi otorite tarafından verilme gerekçesi de o kadar artmaktadır. Yerel yönetimlerin öncelikle en yaygın avantajları farklı bölgelerdeki halkın zevk ve tercihlerine göre hizmetlerini farklılaştırabilmesidir. Bir başka avantaj, yerel politikacıların yerel halkın istek ve taleplerini daha iyi belirleyebilmeleridir. Üçüncü avantaj olarak, yerel otoritelerin yerel kamu çalışanlarını daha demokratik kontrol altında tutabilmesi gösterilebilir. Dördüncü neden olarak seçmenlerin verilen yerel kamusal hizmetlerin maliyet ve faydaları konusunda daha bilgili, daha hassas ve farkındalıklarının daha yüksek olması gösterilebilir. Thibault'a göre farklı hizmet ya da vergi bileşimi sunan yerel otoritelerin varlığında seçmenler tercihlerini kendilerine en uygun, faydalarını en çoklaştıran bölgelere göç ederek göstermektedirler. Elbette modelin çalışması için seçmenlerin tamamen mobil olmaları gerekmektedir. Ayakla oylama gerçek hayatta çok nadiren tercih edilen bir durum olmasına rağmen kamusal tercihler teorisinde public choice theory hala ilgi çeken bir konu olmaktadır. Birçok akademisyenin ortak görüşü gelir dağılımının daha adil hale getirilmesinde ülke genelinde tek bir politikanın izlenmesi gerekliliğidir. Bunun da anlamı gelir dağılımı ile ilgili merkezi otoritenin görevlendirilmesidir. Sonuç olarak yerel otoritelerin ekonomik istikrarı sağlamada kullanabileceği çok az araç bulunmasının yanında bu araçların kullanılmasında da engeller bulunmaktadır. Dolayısıyla ekonomik istikrarı sağlamada merkezi otoritenin daha fazla etkin olacağı sonucu akademik çevrede kabul edilmiş bir durumdur. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisinin amacı belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların toplu ve ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır? A. Devlet, B. Ülke, C. Site, D. Millet, E. Eyalet. Yanıt 1. A. Devlet belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. 2. Devletlerin var olmasının tarihi süreçteki temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Gelir dağılımında adalet, B. Ekonomide istikrar sağlamak, C. İnsanların toplu ortak ihtiyaçlarını karşılamak, D. Kaynak tahsisini sağlamak, E. Enflasyonu önlemek. Yanıt 2. C. Devletlerin var olmasının tarihi süreçteki temel gerekçesi insanların toplu ve ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. 3. Küçük toplulukların yönetim biçiminde ortaya çıkan örgütler ilk defa nerede ortaya çıkmıştır? A. Afrika, B. Amerika, C. Avrupa, D. Avustralya, E. Asya. Yanıt 3. B. Küçük toplulukların yönetim biçiminde ortaya çıkan örgütler ilk olarak Orta Çağ'da Avrupa'da ortaya çıkmıştır. 4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yerel yönetim birimi olarak kabul edilen örgütlenmelerin Antik Çağ'daki örneğidir? A. Municipe, B. Land, C. State, D. Eyalet, E. Site. Yanıt 4. E. İlk yerel yönetim birimi olarak kabul edilen örgütlenmelerin Antik Çağ'da ortaya çıkan örneği sitedir. 5. Aşağıdakilerden hangisi Roma İmparatorluğu döneminde yönetsel özelliği bulunan ilk yerel yönetim birimidir? A. Municipe, B. Polis, C. State, D. Eyalet, E. Site. Yanıt 5. A. Municipe, Roma İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan ilk yerel yönetim örneğidir. 6. Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan'da ortaya çıkan ilk yerel yönetim örneğidir? A. Municipe, B. Polis, C. State, D. Eyalet, E. Site. Yanıt 6. B. Antik Yunan'da ortaya çıkan ilk yerel yönetim örneği polistir. 7. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik örgütlerin yerelleşmesindeki tarihi gelişmeler hangi yüzyıldan sonra yavaşlamıştır? A. 13. yüzyıl, B. 14. yüzyıl, C. 15. yüzyıl, D. 16. yüzyıl, E. 17. yüzyıl. Yanıt 7. D. Yerelleşmedeki tarihi gelişmeler 16. yüzyıldan sonra ulus devlet anlayışının güçlenmesiyle yavaşlamıştır. 8. Aşağıdaki dönemlerden hangisi yerel idarelerin gelişmesi için altın bir dönem olarak kabul edilmektedir? A. 17. yüzyıl, B. 18. yüzyıl, C. 20. yüzyıl, D. 19. yüzyıl, E. 21. yüzyıl. Yanıt 8. C. 20. yüzyılın başlarından itibaren hem merkezi hem de yerel idareye sorumluluk vermeyi amaçlayan düşüncede gelişmeler yaşanmıştır. 20. yüzyıl yerel idareler açısından altın yıl olarak kabul edilmiştir. 9. Aşağıdakilerden hangisi yerelleşme kavramını ifade etmek için kullanılır? A. Localization, B. Decentralizasyon, C. Lokalleşme, D. Küreyelleşme, E. Demokrasi. Yanıt 9. A. Localization, yerelleşme anlamına gelmektedir. 10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ademi merkeziyetçi yaklaşım olarak adlandırılır? A. Localization, B. Decentralization, C. Globalleşme, D. Küreyelleşme, E. Demokrasi. Yanıt 10. B. Decentralizasyon, ademi merkeziyetçi yaklaşım olarak kabul edilir. 11. Globalization kavramı hangi kelimelerin birleşmesiyle oluşturulmuştur? A. Decentralizasyon, localization. B. Decentralization, globalization. C. Localization, globalization. D. Localization, decentralization. E. Localization, democracy. Yanıt 11. C. Globalization. Küre yerelleşme kavramı localization ve globalization kelimelerinden oluşur. 12. Aşağıdakilerden hangisi küre yerleşme kavramı olarak kabul edilir? A. Decentralization, B. Localization, C. Globalization, D. Globalization, E. Federasyon. Yanıt 12. D. Localization, küre yerelleşme, globalleşme anlamına gelmektedir. 13. Uluslararası ilişkilerde global düşünmeyi kapalı ekonomi yerine açık ekonomiyi dünya ekonomisiyle bütünleşmeyi gerektirirken, ülke içinde ise merkezi yönetim yerine yerel yönetimleri daha fazla güçlendirmeyi ifade eden kavrama ne ad verilir? A. Globalleşme, B. Localization, C. Decentralization, D. Federasyon, E. Metropolis. Yanıt 13. A. Globalleşme, küre yerelleşme, uluslararası ilişkilerde global düşünmeyi kapalı ekonomi yerine açık ekonomiyi dünya ekonomisi ile bütünleşmeyi gerektiren merkezi yönetim yerine yerel yönetimleri daha fazla güçlendirmeyi ifade eder. 14. Özel sektör üretim ve tüketim kararını aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla verir? A. Siyasi mekanizma, B. Siyasi otorite, C. Merkezi planlama, D. Oylama, E. Piyasalar. Yanıt 14. E. Özel sektör üretim ve tüketim kararını piyasalar aracılığıyla verilir. 15. Piyasa mekanizması aşağıdaki kararlardan hangisi aracılığıyla çalışır? A. Siyasi, B. Bireysel, C. Otonom, D. Sektörel, E. Bölgesel. Yanıt 15. B. Piyasa mekanizması bireysel kararlarla çalışır. 16. Kamu kesiminde kararlar aşağıdakilerden hangisiyle alınmaktadır? A. Bireysel mekanizma, B. Arz ve talep mekanizması, C. Piyasa mekanizması, D. Siyasi mekanizma, E. Ekonomik mekanizma. Yanıt 16. D. Kamu kesiminde kararlar siyasi mekanizma ile alınır. 17. Kamusal malları kullanan tüketiciler taleplerini aşağıdakilerden hangisiyle gösterirler? A. Piyasa, B. Arz ve talep, C. Oylama, D. Endüstri, E. Ekonomi. Yanıt 17. C. Kamusal malları kullanan tüketiciler taleplerini oylama ile gösterirler. 18. Hangi kamu malının ne kadar üretileceği soruları hangi kararlarla yanıtlanır? A. Siyasi, B. Bireysel, C. Otonom, D. Sektörel, E. Bölgesel. Yanıt 18. A. Hangi kamu malının ne kadar üretileceği soruları siyasi kararla yanıtlanır? 19. Yerel halkta siyasal sorumluluk duygusunun gelişmesinde katkıda bulundukları için aşağıdakilerden hangisi demokrasinin beşiği ve okulu olarak görülmektedir? A. Merkezi yönetim, B. Mahalli idareler, C. Denetleyici kurumlar, D. Sosyal güvenlik kurumları, E. Üniversiteler. Yanıt 19. B. Yerel yönetimler, yerel halkta siyasal sorumluluk duygusunun gelişmesinde yardımcı oldukları için mahalli idareler demokrasinin beşiği ve okulu olarak kabul edilirler. 20. Kentsel alanda yerel kalkınmanın ve demokrasinin ilkelerini ortaya koyan şart aşağıdakilerden hangisidir? A. Özellik şartı, B. Merkezileşme şartı, C. Globalleşme şartı, D. Avrupa kentsel şartı, E. Avrupa özelleşme şartı. Yanıt 20D. Avrupa kentsel şartı, kentsel alanda yerel kalkınmanın ve demokrasinin ilkelerini ortaya koymaktadır. 21. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kentsel şartının halk katılımı ve kent yönetimi bölümünde yer alan ilkelerden biri değildir? A. Halk temsilcilerini özgür ve demokratik olarak seçebilme hakkı. B. Halkın yerel, politik ve idari yapılarda belirleyici olması. C. Her türlü projede halka dayanışma gereği. D. Kent yönetimi ve planlamanın kent karakteri ve özel niteliklerine ilişkin yeterli bilgiye dayandırılması. E. Gençlerin toplum yaşamına katılımının yerel yönetimlerce kısıtlanması. Yanıt 21 E. Avrupa kentsel şartına göre gençlerin toplum yaşamına katılımının yerel yönetimlerce sağlanması gerekir. 22. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi'nin kentsel politikalarından yola çıkarak oluşturulmuştur? A. Özellik şartı, B. Merkezileşme şartı, C. Globalleşme şartı, D. Avrupa kentsel şartı, E. Avrupa özelleşme şartı. Yanıt 22. D. Avrupa kentsel şartı Avrupa Konseyi'nin kentsel politikalarından yola çıkarak oluşturulmuştur. 23. Aşağıdakilerden hangisi 1980-1982 yılları arasında Konsey tarafından düzenlenen kentsel rönesans için Avrupa kampanyası kapsamında geliştirilmiştir? A. Avrupa kentsel şartı, B. Avrupa merkezilik şartı, C. Avrupa kalkınma şartı, D. Asya kentsel şartı, E. Asya özellik şartı. Yanıt 23. A. Avrupa kentsel şartı 1980-1982 yılları arasında Konseyce düzenlenen kentsel rönesans için Avrupa kampanyası kapsamında geliştirilmiştir. 24. Avrupa kentsel şartının diğer şartlardan farkı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bölgesel politikalar kapsaması, B. Sektörel politikaları kapsaması, C. Hükümetlerin imzasına açılması, D. Yerel yönetimlerin imzasına açılması, E. İyi bir kent yönetimi için bir dizi ilkeyi birçok metinde bir araya getirmesi. Yanıt 24. D. Avrupa kentsel şartı farklı olarak hükümetlerin değil yerel yönetimlerin imzasına açılmıştır. 25. Avrupa kentsel şartı hangi yıl kabul edilmiştir? A. 1991, B. 1992, C. 1993, D. 2002, E. 2005. Yanıt 25. B. Avrupa kentsel şartı Mart 1992'de Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı'nda kabul edilmiştir. 26. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kentsel şartının amaçlarından biri değildir? A. Yerel yönetimler için pratik bir kent yönetimi el kitabı oluşturmak. B. Gelecekteki olası bir kentli hakları kongresi için temel ilkeleri ulaştırmak. B. Gelecekteki olası bir kentli hakları kongresi için temel ilkeleri oluşturmak. C. Şartların ilkelerini yerine getiren kentler için verilecek uluslararası ödüllere bir baz oluşturmak. D. Ülkelerdeki merkezileşme eğilimlerini artırmak. E. Fiziksel çevre ve yasalarıyla ilgili yaptırımlar için Avrupa Konseyi'nin bu konulara ilişkin katılımına bir vize oluşturmak. Yanıt 26. D. Avrupa kentsel şartının amaçlarından biri de yerel yönetimler için pratik bir kent yönetimi oluşturmaktır. 27. Kamu hizmetlerinin tekelden yani merkezi olarak üretilmesi ve sunulmasına ne ad verilir? A. Merkezden yönetim, B. Yerinden yönetim, C. Yetki genişliği, D. Yetki devri, E. İmza devri. Yanıt 27A. Merkezden yönetim, kamu hizmetlerinin tek bir elden yani merkezi olarak üretilmesi ve sunulmasıdır. 28. Kamu hizmetlerinin belirli bir bölümünün tek elden değil, merkezden ayrı yerlerde veya ayrı kurumlarda üretilmesine ne ad verilir? A. Merkezden yönetim, B. Yerinden yönetim, C. Yetki genişliği, D. Yetki devri, E. İmza devri. Yanıt 28B. Yerinden yönetim, kamu hizmetlerinin belirli bir bölümünün tek elden değil, merkezde, ayrı yerlerde veya kurumlarda üretilmesidir. 29. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A. Ademi merkeziyetçilik, merkezden yönetim. B. Merkeziyetçilik, yerinden yönetim. C. Ademi merkeziyetçilik, yerinden yönetim. D. Yetki genişliği, yerinden yönetim. E. İmza devri, yerinden yönetim. Yanıt 29C. Ademi merkeziyetçilik yerinden yönetim kavramını ifade eder. 30. Bir ülkenin siyasi, hukuki ve yönetsel açıdan ülkelerin tek bir el olan merkezden yönetilmesine ne ad verilir? A. Merkeziyetçilik. B. Ademi merkeziyetçilik. C. Yerinden yönetim. D. Federasyon. E. Konfederasyon. Yanıt 30A. Merkeziyetçilik, siyasi, hukuki ve yönetsel açıdan ülkenin tek bir el olan merkezden yönetilmesidir. 31. Yasama ve yargı yetkilerinin merkezi idarede olmasına ne ad verilir? A. Yetki genişliği. B. Yetki devri. C. Siyasal merkeziyet. D. İdari merkeziyet. E. Ademi merkeziyet. Yanıt 31C. Siyasal merkeziyet, yasama ve yargı yetkilerinin merkezi idarede bulunmasıdır. 32. Yürütmeye ilişkin yetki ve fonksiyonların merkeze bağlı olmasına ne ad verilir? A. Yetki genişliği. B. Yetki devri. C. Siyasal merkeziyet. D. İdari merkeziyet. E. Ademi merkeziyet. Yanıt 32D. İdari merkeziyet, yürütmeye ilişkin yetki ve fonksiyonların merkeze bağlı olmasıdır. 33. Merkezden yönetim bazı sakıncalarını giderebilmek için merkez tarafından kendi memurlarına bazı yetkilerin devredilmesine ne ad verilir? A. Yetki genişliği. B. Yetki devri. C. Siyasal merkeziyet. D. İdari merkeziyet. E. Ademi merkeziyet. Yanıt 33A. Yetki genişliği, merkezden yönetimin bazı sakıncalarını giderebilmek için merkez tarafından kendi memurlarına bazı yetkilerin devredilmesini ifade eder. 34. Yetki genişliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yetki genişliği merkezi yönetim içindedir. B. Merkezi yönetim kendi örgüt yapısını taşraya yaymaktadır. C. Taşrada çalışan kamu görevlileri merkezi yönetimi temsil etmektedir. D. Yetki genişliği yerinden yönetim içindedir. E. Yetki göçerilmesi de denilmektedir. Yanıt 34D. Yetki genişliği merkezden yönetim içinde yer alır. Çünkü merkeziyetçi yönetim bazı yetkilerini taşraya yaymaktadır. 35. Aşağıdakilerden hangisi yetkileri açısından yerel yönetimler ayrımını göstermektedir? A. Siyasi yerinden yönetim, idari yerinden yönetim. B. Hizmet yerinden yönetim, mahalli yönetim. C. Bölgesel yerinden yönetim, coğrafi yerinden yönetim. D. Siyasi yerinden yönetim, coğrafi yerinden yönetim. E. İdari yerinden yönetim, coğrafi yerinden yönetim. Yanıt 35A. Yetkileri açısından yerel yönetimler siyasi ve idari yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır. 36. Uygulama açısından yerel yönetimlerin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır? A. Siyasi yerinden yönetim, idari yerinden yönetim. B. Hizmet yerinden yönetim, mahalli yönetim. C. Bölgesel yerinden yönetim, coğrafi yerinden yönetim. D. Siyasi yerinden yönetim, coğrafi yerinden yönetim. E. İdari yerinden yönetim, coğrafi yerinden yönetim. Yanıt 36B. Uygulama açısından yerel yönetimler hizmet ve mahalli yerinden yönetim olmak üzere ikiye ayrılır. 37. Aşağıdakilerden hangisi siyasi yerinden yönetime örnektir? A. İl özel idareleri, B. Belediyeler, C. Köyler, D. Federasyonlar, E. Büyükşehir Belediyesi. Yanıt 37D. Siyasi yerinden yönetime federasyonlar örnektir. 38. Bağımsız kuruluşlar tarafından egemenliklerini muhafaza etmek amacıyla belirli ortak ve sınırlı konularda kendi çıkarlarını sağlamak amacıyla ve bir anlaşma ile bir araya getirilen topluluklara ne ad verilir? A. Köy, B. Federasyon, C. Konfederasyon, D. Eyalet, E. State. Yanıt 38C. Konfederasyon, egemenliklerini muhafaza etmek amacıyla ve bir anlaşma ile bir araya getirilen topluluklardır. 39. Konfederasyonların bir araya gelmesinin en yaygın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Rekabet, B. Teknoloji, C. Ticaret, D. Savunma, E. Piyasa. Yanıt 39D. Konfederasyonlar belirli ve sınırlı amaçlar için bir araya gelmişlerdir. Bu amaçlardan en yaygın olanı savunmadır. 40. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın eski gücünü tekrar kazanmak amacıyla kurulmuş olan Bağımsız Devletler Topluluğu aşağıdakilerden hangisine örnektir? A. Konfederasyon, B. Eyalet Sistemi, C. Federasyon, D. Merkeziyetçilik, E. Bundeslandır. Yanıt 40A. Konfederasyonu örnek olarak SSCB'nin dağıtılmasından sonra Rusya'nın tekrar eski gücünü kazanmak için kurulmuş olan Bağımsız Devletler Topluluğu'dur. 41. Aşağıdakilerden hangisi Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya'nın eski gücünü kazanma amacıyla Alma-Ata zirvesiyle kurulmuştur? A. Şangay Beşlisi, B. Avrupa Birliği, C. Bağımsız Devletler Topluluğu, D. OECD, E. NATO. Yanıt 41. C. Bağımsız Devletler Topluluğu Alma-Ata zirvesiyle kurulmuştur. 42. Bağımsız Devletler Topluluğu hangi yıl kurulmuştur? A. 20 Nisan 1990, B. 21 Aralık 1991, C. 30 Ekim 1992, D. 21 Aralık 2001, E. 19 Mayıs 2005. Yanıt 42. B. Bağımsız Devletler Topluluğu 21 Aralık 1991'de kurulmuştur. 43. Belirli bir coğrafi alanda tek bir anayasa altında Birleşmiş Devletler'in topluluğuna ne ad verilir? A. Konfederasyon, B. Eyalet Sistemi, C. Federasyon, D. Merkeziyetçilik, E. Bundesländer. Yanıt 43. C. Federasyon, belirli bir coğrafi alanda tek bir anayasa altında Birleşmiş Devletler topluluğudur. 44. Aşağıdakilerden hangisi federasyonun üye federe devletlerin özelliklerinden biri değildir? A. Federe devletlerin kendi anayasası vardır. B. Yasama bağımsızlığı vardır. C. Yargı bağımsızlıkları ise belirli bir dereceye kadardır. D. Federe devlet ile federal devletin yetki ve sorumlulukları federal anayasa ile belirlenir. E. Federe devletlerin uluslararası temsil yetkisi vardır. Yanıt 44. E. Federasyonun üye federe devletlerin uluslararası temsil yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki federal devlet tarafından kullanılmaktadır. 45. Aşağıdaki ülkelerden hangisi siyasi yerinden yönetimi federasyon örneğidir? A. Fransa, B. Türkiye, C. Yunanistan, D. Almanya, ABD, E. İtalya. Yanıt 45'te ABD ve Almanya federasyonu örnektir. 46. Amerika Birleşik Devletleri'nde federe devlet olarak hangisi bulunur? A. Bundeslandır, B. Eyalet, C. Munisipe, D. Site, E. Polis. Yanıt 46. B. Amerika Birleşik Devletleri'nde federe devlet olarak eyaletler bulunur. 47. Almanya'da federe devlet olarak hangisi bulunur? A. Bundesländer, B. Eyalet, C. Munisip, D. Site, E. Polis. Yanıt 47. A. Almanya'da federe devlet olarak Bundesländer veya kısaca Ländler bulunur. 48. Merkezi yönetimin dışında bazı yerel hizmetlerin bir kısmını yerine getirilmesi için idari yetkilerle donatılan, böylece karar organlarının seçimle iş başına geldiği yönetimlere ne ad verilir? A. Siyasi yerinden yönetim, B. Merkezi yönetim, C. İdari yeniden yönetim, D. Merkeziyetçilik, E. Federalizm. Yanıt 48. C. İdari yerinden yönetim, merkezi yönetimin dışında bazı yerel hizmetlerin bir kısmını yerine getirilebilmesi için idari yetkilerle donatılan yöntemlerdir. 49. Belirli bir hizmeti yerine getirmek için kurulan, ticari, sanayi, eğitim ve kültür gibi alanlarda hizmet veren kuruluşlara ne ad verilir? A. Hizmet yerinden yönetim, B. Mahalli yerinden yönetim, C. Siyasi yerinden yönetim, D. Siyasi merkezi yönetim, E. İdari merkezi yönetim. Yanıt 49A. Hizmet yerinden yönetim, belirli bir hizmeti yerine getirmek için kurulmuştur. 50. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir? A. Tüzel kişilikleri vardır. B. Kendilerine özgü mal varlıkları vardır. C. Kendilerine ait bütçeleri ve gelir kaynakları bulunur. D. Yasalarda belirtilen derecede özelliği vardır. E. Merkezi otoritenin vesayet denetimine tabi değillerdir. Yanıt 50 E. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları merkezi yönetimin vesayet denetimine tabidirler. 51. Ülkenin belli bir bölgesinde oturan bireylerin sadece o yerleşim yerinde ortaya çıkacak ortak ihtiyaçları karşılayabilmek için o bölgeye tanınan idari özelliğe ne ad verilir? A. Hizmet yerinden yönetim, B. Mahalli yerinden yönetim, C. Siyasi yerinden yönetim, D. Siyasi merkezi yönetim, E. İdari merkezi yönetim. Yanıt 51 B. Mahalli yerinden yönetim, ülkenin belli bir bölgesinde oturan bireylerin sadece o yerleşim yerinde ortaya çıkacak ortak ihtiyaçları karşılayabilmek için o bölgeye tanınan idari özelliktir. 52. 1. Belediyeler, 2. İl özel idaresi, 3. Köyler, 4. Mahalle. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mahalli yerinden yönetim örneğidir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 3, C. 1 ve 3, D123, E1234. Yanıt 52D. Mahalli yerinden yönetimler, il özü idaresi, belediyeler ve köylerdir. 53. 1. Kaynak tahsisinde etkinlik. 2. Gelir dağılımında adalet. 3. Ekonomi istikrar. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri devletlerin ekonomiye müdahalesi için Musgrave'in temel gerekçelerini oluşturur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2, 3. Yanıt 53. E. Musgrave'e göre devletin ekonomiye müdahalesinin 3 temsil gerekçesi vardır. Kaynak tahsisinde etkinlik, gelir dağılımında adalet, ekonomik istikrar. 54. Devletlerin varlığı için kabul edilen etkinlik, eşitlik ve istikrar gibi 3 temel ekonomik gerekçenin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Piyasa başarısızlığı, B. Devlet başarısızlığı, C. Rekabetçi piyasalar, D. Kamu başarısızlığı, E. Sektörel başarısızlık. Yanıt 54A. Devletin ekonomiye müdahalesinin temel gerekçesi olan işlevlerin nedeni piyasa başarısızlığıdır. 55. Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığına dayalı olarak devletlere yüklenen kaynak tahsisinde etkinliği sağlama işlevinin kapsadığı konulardan biri değildir? A. Eksik rekabet, B. Kamusal mallar, C. Tam bilgi, D. Dışsallıklar, E. Eksik bilgi. Yanıt 55C. Piyasa başarısızlığına dayalı olarak devletlere yüklenen kaynak tahsisinde etkililiği sağlama işlevi eksik rekabet, kamusal mallar, dışsallıklar, eksik bilgi gibi konuları kapsar. 56. Aşağıdaki hizmet türlerinden hangisinin faydasını yayıldığı alan diğerlerine oranla daha dar bir coğrafi bölgededir? A. Savunma, B. Milli eğitim, C. Adalet, D. Kanalizasyon, E. Yüksek yargı. Yanıt 56D. Kanalizasyonun yarattığı fayda diğer hizmetlere göre daha dar coğrafi alanla ilgilidir. 57. Bir mal veya hizmetin üretilmesi veya tüketilmesi sonucu diğer üçüncü kişilere yayılan fayda ve maliyetlere ne ad verilir? A. Kamusal mallar, B. Dışsallıklar, C. Asimetrik bilgi, D. Marjinal maliyet, E. Marjinal fayda. Yanıt 57B. Dışsallık bir mal veya hizmetin üretilmesi veya tüketilmesi sonucu diğer üçüncü kişilere sağlanan fayda ve maliyetlerdir. 58. Toplum tarafından yeteri kadar talep edilmeyen ancak toplum için yararlı olan mal ve hizmetlere ne ad verilir? A. Erdemli mallar, B. Kamusal mallar, C. Serbest mallar, D. Erdemsiz mallar, E. Yarı kamusal mallar. Yanıt 58. A. Erdemli mallar toplum tarafından yeteri kadar talep edilmeyen ancak toplum için yararlı olan mal ve hizmetlerdir. 59. Aşağıdakilerden hangisi erdemli malları örnek oluşturur? A. Sigara, B. Alkol, C. Aşı, D. Uyuşturucu, E. Hava. Yanıt 59C. Aşı ve süt erdemli malları örnektir. 60. Toplum tarafından olması gerekenden daha fazla talep edilen ancak toplum için zararlı olan mal ve hizmetlere ne ad verilir? A. Erdemli mallar, B. Kamusal mallar, C. Serbest mallar, D. Erdemsiz mallar, E. Yarı kamusal mallar. Yanıt 60D. Erdemsiz mallar devlet müdahalesi olmadığında çokça tüketilebilen mallardır. 61. Tüketimde rekabetin olmadığı ve bireylerin dışlanamadığı mallara ne ad verilir? A. Erdemli mallar, B. Kamusal mallar, C. Serbest mallar, D. Erdemsiz mallar, E. Yarı kamusal mallar. Yanıt 61. A. Kamusal mallar iki temel özelliğe sahiptir. Birinci tüketimde rakip olmama, ikinci dışlanmama özelliğidir. 62. Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal mallara örnektir? A. Eğitim, B. Sağlık, C. Aşı, D. Deniz feneri, E. Cep telefonu. Yanıt 62D. Deniz feneri tam kamusal malların klasik örneğidir. 63. Kamusal malların sabit olması gereken özelliklerden sadece birincisini taşıyan mallara ne ad verilir? A. Erdemli mallar, B. Kamusal mallar, C. Serbest mallar, D. Erdemsiz mallar, E. Yarı kamusal mallar. Yanıt 63E. Yarı kamusal mallar tam kamusal malların sahip olması gereken özellikten sadece birini taşıyan mallardır. 64. Tam kamusal malı tüm ülke vatandaşları kullanıyor ve faydası ülkesinin tamamına yayılıyorsa bu mallara ne ad verilir? A. Yerel kamusal mallar, B. Ulusal kamusal mallar, C. Yarı kamusal mallar, D. Serbest mallar, E. Küresel kamu malları. Yanıt 64B. tam kamusal malları tüm ülke kullanıyorsa bu mallara ulusal kamusal mallar denir. 65. Bazı kamusal malların faydaları ülke içerisinden sadece belirli bir bölgeye yayılıyorsa bu mallara ne ad verilir? A. Yerel kamusal mallar, B. Ulusal kamusal mallar, C. Yarı kamusal mallar, D. Serbest mallar, E. Küresel kamu malları. Yanıt 65A. Yerel kamu malları faydaları sadece belirli bir bölgeye faydası yayılan mallardır. 66. Tüm dünyaya fayda sağlayan hizmetlere ne ad verilir? A. Yerel kamusal mallar, B. Ulusal kamusal mallar, C. Yarı kamusal mallar, D. Serbest mallar, E. Küresel kamu malları. Yanıt 66E. Küresel kamusal mallar tüm dünyaya fayda sağlayan mallardır. 67. Su taşkınları için yapılan bir baraj aşağıdaki mallardan hangisine örnektir? A. Yerel kamusal mallar, B. Ulusal kamusal mallar, C. Yarı kamusal mallar, D. Serbest mallar, E. Küresel kamu malları. Yanıt 67A. Sel felaketine karşı yapılan baraj nehri kıyısı olan coğrafik bölgelere fayda sağlayacaktır. 68. Yerel vergilerin bir kısmı yükünün başka bölgelerdeki halk üzerinden yansıtılmasına ne ad verilir? A. Vergi rekabeti, B. Vergi ithalatı, C. Vergi ihracı, D. Vergi sübvansiyonu, E. Vergi muafiyeti. Yanıt 68C. Yerel vergilerin bir kısım yükünün başka bölgelerdeki halk üzerine yansıtılmasına vergi ihracı denir. 69. Belli bir bölgede vergi yükünün ağır olması nedeniyle ekonomik faaliyetlerin başka bölgelere kayması sonucu ortaya çıkan vergi kayıplarına ne ad verilir? A. Vergi rekabeti, B. Vergi ithalatı, C. Vergi ihracı, D. Vergi sübvansiyonu, E. Vergi muafiyeti. Yanıt 69C. Vergi ihracı belli bir bölgede vergi yükünün ağır olması nedeniyle ekonomik faaliyetlerin başka bölgelere kayması sonucu oluşan vergi kayıplarını ifade eder. 70. Rekabet gücünü artırmak isteyen otoritelerin vergilendirme yetkisine sahip olduğu alanlarda diğer otoritelere göre mükelleflerin vergi yüklerini azaltarak mobilitesi yüksek olan üretim faktörlerini kendi bölgeleri için cazip hale getirme çabalarına ne ad verilir? A. Vergi rekabeti, B. Vergi ithalatı, C. Vergi ihracı, D. Vergi sübvansiyonu, E. Vergi muafiyeti. Yanıt 70A. Vergi rekabeti, rekabet gücünü artırmak isteyen otoritelerin vergilendirme yetkisine sahip olduğu alanlarda, diğer otoritelere göre mükelleflerin vergi yükünü azaltarak mobilitesi yüksek olan üretim faktörlerini kendi bölgeleri için cazip hale getirme çabasıdır. 71. Siyasi mekanizmada yer alan tüm aktörlerin davranışlarını ve mekanizmanın işleyişini ekonomi biliminin kullandığı araçları kullanarak açıklamaya çalışan teoriye ne ad verilir? A. Joese teoremi, B. Say teoremi, C. Pigou teoremi, D. Kamusal tercihler teoremi, E. Ayakla oylama. 71. Yanıt D. Kamusal tercihler teorisi, siyasi mekanizmada yer alan tüm aktörlerin davranışlarını ve mekanizmanın işleyişini ekonomi biliminin kullandığı araçları kullanarak açıklamaya çalışmaktadır. 72. Farklı hizmet ya da vergi iletişimi sunan yerel otoritelerin varlığında seçmenlerin tercihlerini kendilerine en uygun bölgelere göç ederek göstermelerine ne ad verilir? A. Joese teoremi, B. Say teoremi, C. Pigou teoremi, D. Kamusal tercihler teoremi, E. Ayakla oylama. Yanıt 72E. Ayakla oylama modeli, farklı hizmet ya da vergi bileşimi sunan yerel otoritelerin varlığında seçmenler tercihlerini kendilerine en uygun olan bölgelere göç ederek göstermektedirler. 73. Ayakla oylama modeline ne ad verilir? A. Joese teoremi, B. Thibault teoremi, C. Pigou teoremi, D. Kamusal tercihler teoremi, E. Sıçrama tezi. Yanıt 73B. Ayakla oylama modeline Thibault modeli denir. 74. Ayakla oylama modelinin çalışması için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir? A. Seçmenlerin tamamen mobil olması gerekir. B. Seçmenlerin aynı bölgeden olması. C. Seçmenlerin kararsız olması. D. Seçmenlerin geçici olması. E. Seçmenlerin kararlı olması. Yanıt 74A. Ayakla oylama modelinin çalışabilmesi için seçmenlerin tamamen mobil olması gerekir. 75. Ayakta oylama modeli hangi teoride hala ilgi çeken bir modeldir? A. Joese teoremi, B. Thibault modeli, C. Pigou teoremi, D. Kamusal tercihler teoremi, E. Sıçrama tezi. Yanıt 75D. Ayakla oylama modeli gerçek hayatta çok nadiren tercih edilen bir durum olmasına rağmen kamusal tercihler teorisinde ilgi çeken bir konudur. 76. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik istikrarı sağlama yönündeki unsurlardan biri değildir? A. Fiyat istikrarı, B. Ekonomik büyüme, C. Ödemeler dengesi, D. Tam istihdam, E. Siyasal istikrar. Yanıt 76E. Ekonomik istikrarın unsurları, fiyat istikrarı, ekonomik büyüme ve kalkınma, tam istihdam, ödemeler dengesinin sağlanması. Birinci ayrımın sonu, sayfa 15.